Milwaukee, Hill Yayınları, 1. Basım, Haziran 2000, okuyan Şule Avcı.
Ayrım 18.
Gerçi acı vermiyordu, yalnız kısalmış sanıyordum. Elime bir bakış fırlattıktan sonra ekledi. Elime yapışan bu kiri sanırım yaşadıkça temizlemeyeceğim. Ama ağlayarak, el verir ki kalbin temiz olsun yavrum. Küçük Rusal'ı kendine güveni olduğunu anlatan bir direnişle, evet, ben zaten kendimi suçlu bulmuyorum. Yalnız kirli pis bir şey. İnsan üstüne böyle bir çamur kondurmazsa daha iyi. Benim için bunun gereği yoktur. Pavel onu kuşkulu bir sözle süzerek, şimdi ne yapmayı düşünüyorsun dedi. Ne yapmayı düşünüyorum? Başını yere eğerek düşüncelerine daldı. Bir süre sonra doğrulayarak hafif bir kahkaha ile konuştu. Ona ben vurdum demekten korkarım, yalnız utanırım. Böyle bir duruma düşmüş olmaktan utanırım. Kollarını yanına salıverdi ve ayağa kalkarak yineledi. Hayır, hayır, söyleyemem, utanırım. Pavel omuzlarını silkerek yanıt verdi. Amacını anlayamıyorum ki. Bir kez herifi öldüren sen değilsin. Sonra sen bile olsan. Kardeşim düşün bir kez. Bu adam ne olursa olsun yine bir insan. İnsan öldürmek her zaman çirkin bir davranıştır. Birisinin bir adam öldürmesi çirkin bir davranıştır. Birisinin bir adam öldüreceğini bildiğimiz halde önüne geçmemek de bir alçaklık değil mi? Pavel güvenli bir davranışla dediğini anlamıyorum mesela dedi. Bir dakika sustuktan sonra ekledi. Ya da anlıyorum da bu duyguyu duyamıyorum. Fabrikanın düdüğü öttü. Küçük Rusya'da bu otoriter sesi işitmek için omzuna doğru eğdiği başını salladıktan sonra bugün fabrikaya gitmeyeceğim. Bugün çalışmayacağım dedi. Pavel ben de dedi ben de gitmeyeceğim. Andre ince bir kahkaha arasında dedi ki ben banyoya gitmek istemiyorum. Çarçabuk giyinerek somurtkan bir yüzle çıktı gitti. Ama acıyan içten bir bakışla Andre'yi izledikten sonra oğluna dönerek sen istediğini söyle dedi. Ben düşüncemi değiştirmem. Adam öldürmek bir günahtır. Yine de bana göre kimse suçlu değildir. İsa'nın yüzüne baktığımda onun vaktiyle beni tehdit etmiş olduğunu anımsadım. Evet bir zaman seni astıracağını söyleyerek beni tehdit etmişti. Ona karşı içimde ne kızgınlık vardı ne de öldüğüne sevinmiştim. Yalnız acımıştım. İşte o kadar. Şimdi o da yok. Artık kalbimde bu acım bile kalmadı. Durarak bir saniye düşündü. Sonra şaşkın bir sesle gülümseyerek Tanrım, Tanrım dedi. Pavel söylediklerimi anladın. Pavel hiçbir şey anlamamış, hiçbir şey işitmemişti. Başını yere eğerek bir süre ağır ağır dolaştı. Sonra boğuk bir sesle, işte anne yaşamak dedi. Bak insanları nasıl da insanların üzerine saldırtıyorlar. Öyle yapıyorlar da halk ister istemez birbirinin boğazına atılmak zorunda kalıyor. Kim? Öyle bir adam ki o da sizin gibi hukukundan yoksun. O da sizin gibi mutsuz. İşte bu adam ötekilerin üstüne saldırıyor. Çünkü aptaldır, çünkü anlamıyor. Polisler, jandarmalar, hafifeler hep bizim düşmanımızken onlar da bizim gibi birer insandır. Onları da alet gibi kullanıyor. Onlar da bizim gibi birer insandır. Onlara da bizim gibi insan gözüyle bakmıyorlar. İşte böylece insanları birbirlerine düşman ediyorlar. Bir yandan ahmaklık, öbür yandan korku. Gözlerini yummuş, elleri ayakları bağlanmış. Bir bölüğü öteki bölüğün üstüne kışkırtılmış. Kısacası insanlıktan çıkarılmış da sopa, taş, tüfek haline getirilmiş. Sonra da buna uygarlık diyorlar. Hükümet, devlet adı veriyorlar. Pavel annesinin yanına yaklaştı. İşte anne, asıl cinayet budur. Milyonlarca insanı, milyonlarca insanın ruhunu alçakça bir cinayetle öldürüyorlar, ruhunu. Düşmanlarımız olan adamlarla bizim aramızda ne kadar fark olduğunu anladın sanırım. Bizden birisi bir adam vurunca utanıyor, iğreniyor, acı duyuyor. Evet, evet iğreniyor, tiksiniyor. Oysa onlar bunun öcünü almak için yüzlerce, binlerce insanı hiç acımaksızın, hiç titremeksizin, soğukkanlıca, sevinerek, evet sevinerek öldürüyorlar. Evlerinin tahtalarını, eşyalarını, altınlarını, paralarını, o hiçbir şeye yaramayan kağıt paralarına zarar gelmesin de, bunlar bu kendilerine soydaşların üstünde egemenlik veren şeyler sürüp gitsin diye, evet salt bu amaçla bütün dünyanın canını yakıyor, yaşamını korumak için halkı öldürüyorlar, halkın ruhunu kesip koparıyorlar. Pavel annesinin ellerini ellerinin içine alarak sıktı, ona doğru eğilerek, Eğer dedi, bütün bu alçaklığı, bu iğren çürümüş yaşayışı görebilseydiniz, bizim hakkımız olduğunu anlar, arkasında koştuğumuz amacın ne güzel olduğunu görürdünüz. Ama ayağa kalktı. Baştan başa bu coşkunluk içindeydi. Kalbini oğlunun kalbiyle birleştirmek, bu kalbi aynı ateş içinde birleşik bir yığın haline getirmek isteği bütün varlığını kaplamıştı. İğrerek Pavel'in kulağına fısıldadı. Anlıyorum Pavel, anlıyorum, artık duymaya başladım. Sokakta pencerenin altına biri gelmiş, hızlı hızlı silkiniyordu. Ana oğlu titreşerek birbirlerinin yüzüne baktılar. Kapı yavaş yavaş açıldı. Rubin boynunu eğerek içeri girdi. Odanın eşiğini geçince doğrularak gülümseyen bir yüzle, hemen şükür dedi. Sizi öyle merak etmiştim ki, görüştüğümüze pek sevindim. Arkasında katran lekeleriyle dolu, kısa kürklü ceket, ayaklarında kemeri liflerinden yapılmış bir ayakkabı vardı. Başına tüylü bir kasket giymişti. ''Nasılsın bakalım Pavel, keyfin nasıl? Hapishaneden çıktın değil mi? Sen ne haldesin yine?'' Söz söylerken beyaz dişlerini göstererek gülümsüyordu. Sesine eskisinden daha çok tatlılık gelmiş, büyüyen sakalı yüzünü daha çok örtmüştü. Ana cebini görünce sevindiğini gösterir bir davranışla ilerledi. Üzerinden yayılan keskin katran kokusunu koklayarak onun iri kara ellerini avuçlarına aldı. ''Sen ha, bilsen seni gördüğüme ne kadar sevindim.'' Pavel gülerek söze başladı. ''Sen adam akıllı bir köylü olmuşsun.'' Rubin paltosunu çıkardı. ''Evet, köylü oldum, çıktım. Siz yavaş yavaş süslü uygar insanlar olmaya çalışıyordunuz.'' Bezden yapılmış gömleğini düzelterek odaya girdi. Çerçeveye bir göz gezdirdikten sonra ''Eşyalar artmamış.'' dedi. ''Mobilya yine eski mobilya. Yalnız kitapların sayısı artmış o kadar.'' Dünyada insanın sahip olabileceği eşya içinde en değerlisi de bu ya. Anlatın bakalım, işler nasıl gidiyor? Bacaklarını ayırarak oturdu. Avuçlarını dizlerine dayadı. İnceleyici, sorucu bir gözle Pavel'in yüzüne baktı. Burada bulunmaktan gerçek bir rahatlık duyuyormuş gibi yüzünde bir sevinç vardı. Dudaklarında rahat bir gülümseyişle Pavel'in yanıtını bekliyordu. Pavel, işler iyi gidiyor dedi. İyi, iyi, iyi haber. Ana sordu, çay içer misiniz? Teşekkür ederim, biraz da vodka verirseniz daha iyi olur. Hele yemek yedirmek isterseniz hiç geri çevirmem. Sizi gördüğüme öyle çok sevindim ki. Pavel konunun karşısına oturarak sordu. Siz ne haldesiniz bakalım? Kötü sayılmaz. Eski Diyavo'ya gitmiştim, bilirsin değil mi? Güzel bir köy. Yılda iki kez panayır kuruluyor. 2000'den çok nüfusu var. Yalnız insanlar kötü durumda. Ekilecek toprak yok. Tarlalar halka kira ile veriliyor. Yine de verimli değil. Orada halkı soyan bir herif var. Onun yanına ırgat olarak girdim. Bu herif. Zaten bizde böyle sinekler mi ararsın? Çok. Tıpkı bir leşin üstüne üşüşen sineklere benzerler. Burada kömür yakıyoruz. Ağaçlardan katran çıkarıyoruz. Burada çalıştığımın iki katını çalışıyorum da ancak dörtte bir kadar para alabiliyorum. Bu sülünün yanında biz 7 işçiyiz. Benden başkası hep yerli. Hepsi delikanlı adamlar. Hepsi okuma yazma biliyor. İşlerinden biri var, ismi Jefem'dir. Pavel canlanmış gibi sordu. Bunlarla sık sık görüşür müsünüz? Elbette. Bu işlerin hepsini gördüm. 34 tane kadar var. Bence oraya İncil götürsem daha uygun. İnsan orada her istediğini bulabilir. Hem hükümetçi yasaklanmamış, zaten bastıran da Sensinot meclisidir. Onun için dediğine inanırlar. Gözünü kırparak ekledi. Ancak bu da yetmez. Buraya bir okuma kitabı bulmak için geldim. O dediğim Jefem'le birlikte katran getirmek için gelmiştik. Buraya girince yolu değiştirdik. Haydi kalk bana birkaç kitap ver. Jefem gelmeden hazır bulunayım. Çünkü onun her şeyi öğrenmesini de istemem. Pelagi şimdi Rubin'in yüzüne bakıyordu. Böyle sanıyordu ki Rubin üzerinden ceketini atmakla birçok şeyden ayrılmıştı. Artık halinde eski ağırbaşlılık yoktu. Bakışında daha çok bir kurnazlık göze çarpıyordu. Pavel annesine dönerek, ''Anne dedi, siz de gidin de Rubin'in istediği kitapları getirin. Köylerde okunmak için değiniz anlarlar. Hangileri ise çıkarır verirler.'' ''Ana peki semaveri hazırlayalım giderim.'' Rubin gülerek sordu. Sen de böyle şeylerle uğraşıyorsun lan. Bizim köyde kitap meraklıları pek çok. Okul öğretmeni bile o tür kitapları okumaktan hoşlanıyor. Kilisede eğitilmiş olmakla birlikte yine de kötü bir delikanlı değil. Sonra kızlar okulunda bir kadın öğretmen var. Buradan 7 kilometre ötede oturur. O da böyle şeylerle ilgili. Ne var ki yasak kitaplardan ders vermekten korkuyorlar. Çünkü maaşlarını hükümet veriyor. Bana getireceğin kitaplar hükümetçe yasak edilenlerden olsun. Hem içinde sert acı şeyler de bulunsun. Zaten ben gizli dağıtacağım. Kilisenin papazı ya da polis görecek olursa onları okul öğretmenleri dağıtıyor sanır. Benden kimse kuşkulanmaz. Hep'in bulunduğu önlemden sevinerek gülmeye başladı. Ama düşünüyordu. Bak şuna, görünüşte kaza benziyor ama tilki gibi kurmaz. Pavel ayağa kalktı. Odanın içinde aşağı yukarı dolaşarak azarlayıcı bir anlatımla, peki dedi, istediğimiz kitapları veririz. Yalnız düşündüğünüz önlemi ben iyi bulmuyorum. Rubin gözlerini açarak sordu. Neden? Çünkü insan kendi yaptığından kendisi sorumlu olmalıdır. Yapacağı şeyin sorumluluğunu başkalarına yükleyecek yolda iş görmek kötü bir şeydir. Pavel bunu söylerken sesinde bir ağırlık vardı. Rubin gözlerini yere eğdi, başını salladı. Dediğini anlamıyorum. Pavel Rubin'in önünde bilerek sordu. Düşünceni söyle bakalım. Yasak kitaplar dağıttığından kuşkulanılan öğretmenler yakalandığında hapse atılacak mı? Elbette bunda ne var? Nasıl ne var? Kitapları onlar değil siz dağıtıyorsunuz. Hapse de siz gelmelisiniz. Öyle gerekmez mi? Rubin elleriyle dizlerini dolarak kahkahalarla güldü. Ne tuhaf bir adamsın. Benim gibi bir köylünün böyle işlerle uğraşacağı kimin hakkına gelir? Kim benden kuşkulanabilir? İşitilmemiş şey mi bu? Kitap dediğin efendilere okuyup yazma bilenlere özgüdür. Bundan ondan sorumlu olur. Anne baktı, Rubin'in dediğini Pavel anlamıyordu. Oğlunun göz kapakları yeni kapanmış, canının sıkıldığı anlaşılıyordu. Tatlı bir sesle dedi ki, Mihail Ivanovich iş görmeye hazır. Ancak şu koşullarda kendisinin yerine başkaları ceza görsün. Rubin sakalını karıştırarak, evet öyle dedi. Pavel annesine dönerek sert bir sesle, anne dedi, içimizden biri, örneğin Andre, kanunlara karşı bir davranışta bulunur da, hükümet beni bundan dolayı hapse atarsa ne dersin? Pelage titredi, heyecan içinde oğlunun yüzüne baktıktan sonra başını sallayarak, insan arkadaşına karşı böyle bir davranışta bulunabilir mi dedi. Rubin atıldı, anladım Pavel, anladım, şimdi dediğini anladım. Pelagio dönerek ilginç bir davranışla, arkadaş dedi, sen hala saf yüreklilikten ayrılmamışsın. Bizim gibi kutsal bir düşünce uğrunda çalışanlar onun sorunuyla uğraşmamalıdır. Düşün bir kez, ilk önce kitap kimin elinde bulunursa hapse onu atarlar. Öğretmenin bununla bir ilgisi olamaz. Sonra hükümetin izniyle yayınlanan, öğretmenlerce okulda okutulan kitapların yasak kitaplardan hiç farkı yok. Ancak birkaç sözcük değiştirilmiş o kadar. Sonra hükümetin kitaplarında bizimkilerden daha çok gerçekle ilgili parçalar var. Şu halde öğretmenler de bizim gittiğimiz yolda amaca çalışıyorlar demektir. Yalnız biz doğru yoldan gidiyoruz, onlar sapa sapa sokaklardan gidiyorlar. Bununla birlikte hükümetin gözünde yine biz suçlu bulunuyoruz. Böyle değil mi? Üçüncüsü, benim de o öğretmenlerle hiçbir alışverişim yok. Herkesin bildiği bir gerçektir ki yayalar atlılarla yoldaşlık edemez. Gerçekte o öğretmenin yerinde bir köylü olsaydı belki ben böyle davranmazdım. Oysa okulda öğretmenlik eden bir adam, bir papazın oğlu, kızların okul müdüresi de bir mülk sahibinin kızıdır. Böyle oldukları halde anlayamıyorum neden kalkıp da halkı ayaklandırmaya çalışıyorlar. Ben köylü bir adamım. Onlar gibi okumuş yazmış insanların düşüncelerini, amaçlarını anlayamam. Ben ancak kendi yaptığımı bilirim. Binlerce yıldan beri dünyada egemenlik büyük adamların elinde bulunuyor. Binlerce seneden beri bunlar zavallı köylüleri soğuk dururlar. Şimdi birdenbire uyandılar, gözlerini açtılar. Bugüne dek zulüm ve işkencelerine kurban olan halka şimdi o açık gözleriyle bakıyorlar. Biri masallarından hoşlanmam. İnan ki bu anlattığım şeyler peri masalına benzer. Benim gözümde zengin kişiler, okumuş yazmış kişiler ne karakterde olursa olsun benden uzak yaşayanlardır. Kışın tarlalardan geçerken ara sıra uzakta, ta uzakta bir şey görülür. Bu bir canlı yaratıktır, kımıldanır. Tilki mi, kurt mu, köpek mi ayırt edilemez. O kadar uzaktır. Ana oğlunun yüzüne baktı. Pavel'in yüzünde bir üzüntü bulutu dolaşıyordu. Rubin'in gözleri derin koyu bir ışıkla parlıyordu. Halinden hoşnut olanlar gibi titreyen parmaklarını sakalına götürerek konuştu. Hoş görünmeye çalışacak vaktim yok. Zaman pek ciddi, pek nazik. Herkes vicdanına göre, vicdanı nasıl bir yol gösterirse ona göre çalışmadı. Her kuşun kendine göre ötmesi var. Ama Lina'nın sözünü kesti. İçinden tanıdığı zengin kişileri geçiriyordu. Öyle ama kimi zenginler bilirim ki halk içinde kendini feda etmiş, ömrünü hapishanelerde geçirmiş. Gibi yanıt verdi. Onlar da başka. Köylü zenginleşince büyüklere yanaşır. Yoksul düşünce köylünün dostu olur. Kese boşaldığında elbette kalp temizleşir. Anımsar mısın? Bir kez bana demiştin ki, insanın düşüncesi yaşayışına, geçimine bağlıdır. Herkesin evet dediği yerde patron hayır diyecek olursa, işçiler mutlaka evet demek zorundadır. Çünkü patron patrondur, işçi de işçidir. İşte köylülerle çiftlik sahipleri de böyledir. Köylü hoşnut olunca çiftlik sahibi uyuyamaz. Ben de bilirim, her sınıf halk içinde kötüler var. Niyetim ayırt etmeksizin bütün köylüleri savunmak gerekir. Ayağa kalktı. Yine bir üzgünlük gelmişti. Sakalı sanki dişlerini gıcırdatıyormuş gibi titriyordu. Sesini alçaltarak konuştu. 5 yıl fabrikada dolaştım. Sanki 40 yaşını unutmuşum. Sonra bu yaşayışa dönüp de orada insanların bağlı olduklarını görünce şaşırdı. Benim için onlar gibi yaşam olasılığı bulunmadığından anladım. Anlıyor musun? Ben o yaşayışı olanağı yok katlanamazdım. Sizler açlık nedir bilmezsiniz. Düşkünlüğün ne olduğunu pek öyle görmediniz. Köyde açlık insana bir gölge gibi bütün yaşayışı boyunca kovalar. Karnını doyuracak kadar ekmek elde edebileceğini hiç kimse ummaz. Açlık orada insanların ruhunu kemirmiş, insanları insanlıktan çıkarmıştır. Orada köylülerin geçirdiği yaşayışa yaşamak denmez. Onlar umursamaz bir yoksulluk içinde çürüyüp giden bir sürü zavallıdır.
Ayrım sonu.